bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Pelatun Bey ile Rakım Efendi, Ahmet Mithat Efendi, Beyaz Balina Yayınları, Türk Klasikleri, 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 2 Ağustos 2004. Okuyan Müberra Ellialtıoğlu. Romanın kahramanlarından Felatun Bey ile Rakım Efendi aynı yaşlarda, aynı derecede eğitim görmüş yakın iki arkadaştır. Felatun Bey isminden dolayı kendini çok bilgili, kültürlü biri olarak görür. Çevresine böyle görünmeye çalışır, hararetli bir kitap toplayıcısıdır. Yeni çıkan ilmi eserlerin hepsini üzerine adının ilk harflerini yazdırmak suretiyle ciltlettirip getirterek kitaplığına koyar. Fakat o aldığı kitapları hiçbir zaman açıp okumaz. Kendileri büyük bir devlet dairesinde çalışmakla birlikte buraya pek uğramayıp her geçen gün değer yargılarına biraz daha yabancılaşarak güzel Fransız kadınlarıyla çıkarlara dayanan kısa ömürlü aşklar yaşarken kötü sonunu hazırlamakta olduğunun farkında değildir. Rakım Efendi ise tam tersi, ağırbaşlı, çalışkan, vaktini boşa harcamayan biridir. Onun ilişkileri karşılıklı çıkarlara dayanmamaktadır. Rakım Efendi de gezip eğlenmeyi, çalgılı alemleri sevmektedir ama ona göre her şeyin bir ölçüsü vardır. Rakım Efendi Fransızca, Arapça ve Farsçayı ana dili gibi bilmektedir. Onun bu özelliği Asmalı Mescit semtinde oturan İngiliz ailenin dikkatini çeker ve evin kızlarının babası Bay Ziklas, Rakım Efendi'den kızlarına ders vermesini ister. İngiliz kızlarına ders vermeye başlayan Rakım Efendi, bu kızlardan birinin kendisine aşık olduğunun farkında değildir. Kendisi de ev işlerine yardım etmesi için alınan güzel hizmetçisi Canan'a aşık olmuştur. Çaresiz fakat temiz aşklar ile karşı karşıya kalan Rakım Efendi ile menfaatler üzerine kurulu ilişkiler içinde yaşayan Felatun Bey'in maceralarını okurken bir dönemin yaşantı biçimini oluşturan değer yargılarının panoramasıyla karşılaşacaksınız. Sunuş. Gazeteci, hikaye ve roman yazarı Ahmet Mithat Efendi 1844 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Babasını Bezci Süleyman Ağa, çok küçük yaşlarda kaybeden Ahmet Mithat'ın çocukluk yılları maddi zorluklar içinde fakirlikle geçmiştir. Küçük yaşlarda Mısır çarşısında bir attar dükkanında çalışmak zorunda kalan Ahmet Mithat ilk eğitimini ağabeyinin memurluk görevi yaptığı Vidin'de 1854-1859 yapar ve Nişte Rüştiye'yi ortaokul 1863'te bitirir. Daha sonra gittiği Rusçuk'ta Mektubi kalemine girip 1863 burada Fransızcasını ilerleterek bu dili iyice öğrenir. Yabancı bir dil bilmenin verdiği imkan içinde o tarihte yayınlanmakta olan Tuna gazetesinde yazılar yazmaya başlayarak 1869'da bu gazetenin baş yazarlığına kadar yükselir. Yazdıklarından ötürü o dönem Tuna valisi olan Mithat Paşa'nın dikkatini çeker ve Mithat Paşa Ahmet Mithat Efendi'yi himayesi altına alır. Mithat Paşa bir süre sonra Bağdat valiliğine atanınca Ahmet Mithat Efendi'yi de birlikte Bağdat'a götürür. Burada da yazmaya devam eden Ahmet Mithat Efendi, o sıralarda yayınlanmakta olan Zevra adlı gazetenin genel müdürlüğüne getirilir. Ahmet Mithat Efendi burada Hace-i Evvel, Kıssadan Hisse adlı ilk eserlerini yazıp yayınlatır. O sırada Basra Mutasarrıflığı görevinde olan ağabeyi vefat edince 1871 Ahmet Mithat Efendi İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Hayli kalabalık olan ailesinin geçimini tek başına sağlamak zorunda kalan Ahmet Mithat Efendi çok çalışmak zorundadır. Bu arada Ceride-i Havadis gazetesinde yazarlık yaparken yeni eserler de kaleme alan Ahmet Mithat Efendi Tahtakale'deki evinin büyük odasını matbaa haline getirip yeni eserlerini ailesinin de yardımıyla bu küçük matbaada yayınlamaya başlar. Ahmet Mithat Efendi, daha sonraları çıkardığı Dağarcık adlı dergide yazdığı ve idareyi eleştirdiği bir yazıdan dolayı Devrim Padişahı Sultan Abdülaziz tarafından 1873'te Rodos'a sürgüne yollanır. Sürgünde kaldığı 3 yıl boyunca birçok oyun, hikaye ve roman yazan Ahmet Mithat Efendi, Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesiyle çıkan siyasi af sayesinde İstanbul'a geri döner. 1877'de Takvim-i Vakai gazetesi ve Devlet Matbaasının müdürlüklerini yapar. Yine bu yıl içinde Tercüman-ı Hakikat adlı gazeteyi çıkarıp yayınlamaya başlar. İkinci Abdülhamit'in yönetimi sırasında siyasi yazılar yazmamaya dikkat eden ve yönetimle iyi geçinen Ahmet Mithat Efendi saraydan himaye görür. Bu vesileyle 1885 yılında karantina başkatipliği, 1895 yılında ise sağlık işleri, kurul başkanlığı, meclisi umuru sıhhiye görevlerine getirilir. 1909 yılından itibaren ise Darülfünun'da felsefe ve dinler tarihi hocalığı yapmaya başlar. Çok çalışkan, kişilik sahibi ve muhafazakar biri olan Ahmet Mithat Efendi, özellikle yanlış ve çarpık batılılaşmaya karşı öz değerlerimizi savunan yazılar yazıp bu yönde eserler verir. 200'den fazla eseri olmasına rağmen maalesef pek az eseri günümüz Türkçesine kazandırılan Ahmet Mithat Efendi 28 Aralık 1912'de hayata veda eder. Ahmet Mithat Efendi'nin zaman içinde bütün eserlerini yayınlamayı hedefleyen yayın eviniz Beyaz Balina, okurken bir dönemin trajikomik panoramasıyla karşılaşacağınız bu eğitici eseri beğeneceğinizi ummaktadır. Klasik Türk Edebiyatı'nın bir başka klasiğinde buluşmak üzere. Latif Uğur Tekin. Ahmet Mithat Efendi'nin eserleri. Kıssadan Hisse 1870, Letaif-i Rivayat 25 cüz 1871-93, Durub-ı Emsali Osmaniye Hikemmiyatını Tasvir 1872, Roman Hasan Mellah 1874, Dünyaya İkinci Geliş 1874, Hüseyin Fellah 1875, Felatun Bey ile Rakım Efendi 1875-1906, Karı Koca Masalı 1875, Paris'te Bir Türk 1876, Süleyman Musli, Süleyman Musul adıyla sadeleştirilerek 1971'de yayınlanmıştır. Çengi 1877, Yeryüzünde Bir Melek 1878, Henüz 17 Yaşında 1880-1943, Karnaval 1880, Vah 1881, Acayibi Alem 1881, Dürdane Hanım 1881, Hayret 1884, Haydut Montori 1887, Arnavutlar Solyatlar 1887, Demir Bey 1887, Gürcü Kızı 1888, Müşahedat 1890, Papazdaki Esrar 1890, Hayal ve Hakikat 1891, Ahmet Metin ve Şirzat 1890, Taaffüf 1895, Gönüllü 1896, Eski Mektuplar 1897, Jön Türk 1908. Oyun Açık Baş 1874, Ahzi Sağır yahut Avrupa'nın Eski Medeniyeti 1874, Hükmi Dil 1874, Zuhuri Osmaniyan 1877, Çerkes Özdenleri 1883, Çengi 1884, Eyvah 1884. Düşünce İnceleme, Kainat Dünya Tarihi 15 Kitap 1871-81, Menfa Otobiyografi 1876, Üssi İnkılap, Abdülaziz Dönemi Hakkında 3 Cilt 1877-78, Ekonomi Politik 1878, Müntehabatı Tercümanı Hakikat, Makaleler 3 Cilt 1893, Müdafaa, Hristiyanlığa Karşı İslam'ın Savunulması 3 Cilt 1883-87, Schopenhauer'ın Hikmeti Cedidesi, Batı Felsefesinin Bir Eleştirisi 1887, Voltaire 1887, Beşir Fuat 1887, Müntehab-ı Ahmet Mithat, Makaleler 3 Cilt 1888-89, Avrupa'da Bir Cevelan, Avrupa İzlenimleri 1889, İstibşar 1892, Muhaberat ve Muhaverat 1893, Beşair 1895, Nizam-ı Ülmidin 4 Cilt 1895-1910, Tarihi Umumi 2 Cilt 1910, Tarihi Edyan Dinler Tarihi 1911. 1. Bölüm. Felatun Bey'i tanır mısınız? Hani ya şu Mustafa Meraki Efendioğlu Felatun Bey? Galiba tanıyamadınız. Fakat tanınacak bir çocuktur. Mustafa Meraki Efendi, Tophane'nin Beyoğlu'na komşu bir mahallesinde oturur. Mahallesinin ismini haber vermek olmaz. Semtini anladınız ya, bu kadarıyla yetininiz. Kendisi 45 yaşında bir adamdır. Fakat babası bir çocuğu genç evlendirirler ise, yüzü gözü açılmadan dünya evine girmiş olacağından, namus ve terbiyesini güzel korur düşüncesinde olmasıyla, Mustafa Meraki Efendi'yi 16 yaşındayken evlendirmişti. Bu sebebe dayanıyordu ki, Mustafa Meraki Efendi henüz 45 yaşında olduğu halde 27 yaşında bir oğlu olup, o da Felatun Bey'dir. Fakat Mustafa Meraki Efendi'nin evladı yalnız Felatun Bey'den ibaret değildir. Bir de kızı vardır ki ismi Mihriban Hanım'dır. Mustafa Meraki Efendi 45 yaşında olduğu zaman bu kız da 15 yaşında idi. İnsan 45 yaşındayken böyle 27 yaşında bir oğul ile 15 yaşında bir kıza sahip olmak ne büyük saadettir. Lakin size hemen şunu da hatırlatalım ki böyle mutluluk çoğunlukla babalara mahsus olup anneler için bu mutluluk musibet sayılır. Nasıl ki Mustafa Meraki Efendi'nin hanımı için de öyle olmuştu. Zira Mustafa Meraki Efendi 16 yaşındayken babası tarafından evlendirildiği zaman 12 yaşında bir kız ile evlendirilmişti. Öyle ya, kadının kocasından 4-5 yaş küçük olması gerekir. Gerçi 12 yaşında evlenen kızcağız 15 yaşında dünyaya çocuk getirdi. Ancak ondan sonra kaç defa gebe kaldı ise de çocuğunu rahminde barındıramayıp düşürür idi. Doktorlar işin aslını araştırmadıklarından hanımın rahminde tedavisi imkansız bir hastalık olduğuna hükmederek bu işten el çektiler. İş ebelere kaldı. Onlar sargılar ile filanlar ile Mihriban Hanım'ı düşürtmeyip koruyabildilerse de zavallı annesi bu kızı doğurduktan sonra loğusa yatağında iken vefat etti. Mevla rahmet eylesin. Böyle şeyler olağandır. Başka ne diyelim? Mustafa Meraki Efendi hanımından ayrıldığı zaman elinde 13 yaşında bir oğul ile kundakta bir kız bulunduğundan bir müddet mecburiyetten evlenemedi. Halbuki son asrın uygarlık alanındaki ilerlemesi İstanbul'da bir adamın bekar olarak yaşamasına uygun olduğundan bir müddet bekar kaldıktan sonra Mustafa Meraki Efendi bir daha evliliğe gerek görmedi. Kızına dadılık yapması için yaşlıca bir cariye alıp o cariye çocuklara bakar, bir ihtiyarca Rum kadını yukarı hizmetini görür, bir de Ermeni kadını aşçılık yapardı. Nasıl? Evinin iç idaresini garipçe mi gördünüz? Bizim Mustafa Meraki Efendi alafranga yollu bir adam idi. Hem de hangi alafranga meşreplerden bilir misiniz? Hani ya bundan 15-20 sene evvel İstanbul'da alafranga meşrepler yok mu idi? İşte onlardan. Hali vakti pek yolunda hem de fazlasıyla yolunda olduğundan kendisi zaten Üsküdarlı olduğu ve orada güzel konağı, bağı, bahçesi olduğu halde yalnız alafranga yani rahat yaşamak için hepsini ucuza pahalıya bakmayarak satıp gelmiş Tophane'nin Beyoğlu'na komşu bir mahallesinde yeniden güzel bir ev yaptırıp yerleşmişti. Alafrangaya olan merakın derecesini şundan anlayınız ki yaptırdığı ev mutlaka alafranga olsun diye kâgir olarak yaptırılmıştı. Şimdi böyle bir semtte, böyle bir evde bu kadar alafranga olan bir adam evine Arap çorap doldurur mu? Hele ki arada bir alafranga dostları da geldiğinde bunlar arasında hizmet etmek için Rum ve Ermeni hizmetçilere ihtiyacı olduğu bellidir. Bizim asıl maksadımız Felatun Bey'e haber vermek yani okuyucuya onu tanıtmak olduğuna göre babası Mustafa Meraki Efendi hakkında böyle bilgiler vermeye lüzum yoktur zannetmeyiniz. Felatun Bey'i iyice tanımak için kendisinin kaynağını görmek elbet lazımdır. Böyle bir kaynaktan doğan zatın hal ve tavrı daha kolay anlaşılabilir. Felatun Bey'in çocukluk zamanını nasıl geçirmiş olduğunu anlatmak için uzunca açıklama yapmaya ihtiyacımız yoktur. Mustafa Meraki Efendi en yüksek derece Alaturkalıktan yine en yüksek derece alafrangalığa birdenbire sıçramış bir adam olduğu ve bu değişmenin ise yalnız hoşlandığı o maddi ve manevi şeylerden dolayı ortaya çıktığı söylenirse, böyle bir adamın hem de öksüz kalan evladının nasıl bir terbiye altında büyüyeceğini her kim düşünse bulabilir. Gerçi çocuk ortaokula verilmiş olduğundan her gün çantası elinde gider gelir idi. Bundan başka bir de Fransız hocası vardı ki haftada iki defa gelir gider idi. Fakat Mustafa Meraki Efendi öyle tahsil görmüş bir adam olmadığı gibi çocuğunun tahsiliyle ilgilenmeye de zamanı olmadığından oğlunun okula gidip gelmesini ve Fransız hocasının da eve gelip gitmesini bir çocuğun terbiyesi için yeterli görürdü. Oğlunun aldığı terbiye bu şekilde olursa kızının terbiyesinin ne halde olduğunu da tahmin edebilirsiniz. Fakat şunu da hatırlatmaktan geri durmayalım ki bu çocukların giyinmesi, kuşanması gerçekten söz götürmezdi. Beyoğlu'nda çocuk giysisi olarak her ne ki moda olmak üzere duyulursa Meraki Efendi herkesten evvel onu alıp çocuklarına giydirmeye mecbur idi. Ha bak biz şunu hatırlatmayı unuttuk. Bizim Mustafa Meraki Efendi'nin ismi yalnız Mustafa Efendi'dir. Meraki lakabı kendisine sonradan verilmiştir. Zira bu adamın bazı garip davranışları vardır. Mesela kendi evinde mükemmel yemeği durur iken bazı akşamlar gidip Beyoğlu'nda bir bakkal dükkanında çiroz ve zeytin gibi şeylerle akşam yemeği yemesine arkadaşları itiraz ettikçe ne yapayım merakımdan ve mesela bazı geceler Naum'un tiyatrosuna bedel Elma Dağı'nda balıkçı ve kuşbaz takımının gittikleri yerlere gitmesine bir anlam veremeyenlere merak bu ya gibi karşılık verdiğinden merakımdır, merak bu ya, merakıma dokundu. Merakıma el vermez sözleri kendine Meraki lakabı verilmesine sebep olmuştu. Buraya kadar söylediğimiz sözlerden bizim Felatun Bey'in önceki durumu hakkında alınacak bilgiyle alınan fikir yeterlidir. Şimdi gözlerimizi Mustafa Meraki Efendi'nin 45 yaşında olduğu zaman oğlu Felatun Bey'in 27 ve kızı Mihriban Hanım'ın da 14 yaşlarındaki hallerine çevirelim. Bu sırada Felatun Bey, Büyücek kalemlerin birinde memur idi. Lakin hani ya kalemlerde bazı efendiler vardır ki gerçekten devletinin en büyük makamlarını tutabilmek hazırlıklarıyla katiplik zamanını gece gündüz çalışmak ve içinde bulunduğu dairenin değil belki devletin iş görülen bütün yerlerini öğrenebilmek için iğne iplik olarak çok çaba gösterir. Böyle gayret edenleri tanırsınız ya, bizim Felatun Beyefendi bunlardan değildi. Neyine gerek? Ayda en aşağı 20 bin kuruş geliri olan bir babanın bir tek oğlu olup, kendisi ise filozofça düşüncelerini gerçekten eflatunlardan daha dakik bularak, bu dünyada 20 bin kuruş geliri olan adamın başka hiçbir şeye ihtiyacı kalmayacağını düşünmüş ve erdem ve olgunluğunu ise kendisi beğenmiş olduğundan, cuma günü mutlaka bir seyir yerine gidip, cumartesi ise dünkü yorgunluğunu çıkarır ve pazar günü seyir yerleri daha alafranga olduğundan gitmemezlik edemez. Pazarın yorgunluğunu da pazartesi çıkarır. Salı günü kaleme gitmeye hazırlanır ise de havayı uygun görünce Beyoğlu'nun bazı ziyaret yerlerini, baba dostlarını, ahbabı vesaireyi ziyaret arzusu o günü de tatil ettirir. Çarşamba günü kaleme gidecek olursa saat 6'dan 9'a kadar olan zamanda ancak o haftanın olaylarını hikayeye vakit bulup akşam için mutlaka iki dal kavukla gelir. Bunlar da kendisi gibi genç olacaklarından ve hele Felatun Beyefendi Beyoğlu'nda oturduğu için ahbabını alafranga bir yolda eğlendirmesi gerektiğinden perşembe gecesini alafranga eğlence yerlerinde geçirir. O gece sabahladığı için perşembe günü akşama kadar yatılıp uyunur. Nihayet yine cuma gelir ve işte şu bir haftalık meşguliyet nasılsa diğer haftaların meşguliyetleri de yine aynı şekilde buna benzer. Ya böyle haftada 3 saat kaleme giderek o zamanı da hikayeler anlatmakla geçiren bir delikanlı ne öğrenebilir? Nasıl ne öğrenebilir? İşte Felatun Bey öğrenmiş ya, yazısı var, okuması var, Fransızcası var, zeki, uyanık, kurnaz, ayrıca babasının aylık 20 bin kuruşta geliri var. Dünyada bir adamın öğreneceği daha ne kaldı? Bak Allah için söyleyeyim, Felatun Bey'in yeni yayınlara merakı çok fazladır. Canım şöyle bir hikaye basılmış dediler mi, Felatun Bey için onu görmedim demek imkansızdı. Hangi kitap çıkarsa çıksın, satıcılardan kendisine daima kitap getirmeye alışmış olan, ilk önce Felatun Bey'in kitabını götürüp Beyoğlu'nda mücellit heye teslim eder ve o da alafranga olarak ciltleyip arkasına altın yaldız ile A ve P harflerini de bastıktan sonra getirip Felatun Bey'in uşağına verir ve akşam Bey geldikten hemen sonra kitabı görüp gayet düzenli kütüphanesine koyardı. Fransızca bu iki harfi tanırsınız ya, birisi A birisi P harfleridir. İlki Ahmet Felatun Bey'in isminin ilk harfi ve ikincisi Felatun lafzının Fransızcası olan Platon kelimesinin birinci harfidir. Alafranga'da bir adamın isminin yahut isimlerinin böyle ilk harflerinin konulmasının manası ki buna o adamın markası denilir. Amacımız burada Felatun Bey'i yermek olmayıp kendi hal ve tavrını okuyucuya mümkün olduğunca tanıtmaktır. Bunun yerine şunu da ekleyelim ki bizim Felatun Bey bu kadar zengin olduğuna ve kendi hakkında iyi güveni yani halk dilinde kibri mükemmel bulunduğuna göre tavrından, büyüklüğünden geçilmemek lazım gelir ise de Felatun Bey'in hali bunun aksine idi. Alafrangalık hali belli ya, herkese tevazu göstermeye, herkesin yüzüne gülmeye insan mecburdur. Hatta bazı kere Felatun Bey'in yanında bulunan uşağı kendi beyini bir adam ile gayet tatlı ve nazikane ve hürmetlice konuşuyor görünce bu efendi bizim beyin çok samimi dostu olmalıdır inancına düşerdi. Fakat o adamdan ayrıldıktan sonra beyefendinin hiddetinden çıldırmak derecesine geldiğini ve hatta sövüp saydığını görünce ve duyunca uşak şaşkınlığından dolayı ne düşüneceğini dahi bilemezdi. Eski fikirler erbabı sonra arkasından sövüp sayacağı bir adamın yüzüne karşı böyle nezaket göstermeyi kendilerinin savunduğu mertliğe uygun bulmazlar ise de alafranga olanlar mertliğin adeta ahmaklık olduğu düşüncesindedirler. Burada Felatun Bey'in uşağını andık da halini birazcık olsun söylemedik. Bu Mehmetçik Kastamonu'dan yeni gelmiş, daha dünyayı öğrenmemiş, ayda 100 kuruşun esiri, ensesine sevgi ve aferin anlamında bir tokat vurularak gönlü hoş edilmek istenen bir adam olup, hizmet ettiği efendinin bir oğlu ile bir kızı olduğunu öğrenmeyi başarmış ve hatta oğlunun ismi Pantolon Bey ve kızının adının da Merdivan Hanım olduğunu bile bellemişti. Ne zannettiniz ya, Felatun isminden pantolon sözüne ve mihriban isminden de merdiven kelimesine geçebilmek için haylice zeka ister. Mehmetçik asıl büyük efendiye dahi meraklı efendi der idiyse de efendisinin isminde lam olmadığı için bunu doğru söylememekte olduğunu anlayarak mahcup olurdu. Hem bizim Mehmet memleketindeyken amme cüzüne kadar okumayı bile başarmıştı. Meraki Efendi'nin alafrangalığıyla beraber böyle bir Mehmetçiği konağına kabul etmiş olmasına şaşmayınız. Onu terbiye edecekti, hatta terbiye etmeye başladı bile. Bir gün Mehmet, beyefendi ne yapıyor deyip de Mehmet'ten çorba içiyor cevabını alınca, oğlan öyle söyleme, ona alafrangada sop ediyor derler demiş ve Mehmet, hayır efendim Allah göstermesin, sopa yediği yok, çorba içiyor dediği halde Meraki Efendi meraklanmayıp, oğlum alafrangada çorbanın ismi supedir, bunları birer birer öğrenmeli diye nasihat vermişti. İşte anlayınız ki Mehmet bile yavaş yavaş alafranga olacaktır. Nasıl olmasın ya, olmamak mümkün mü? Büyük efendi ne ise ne ama küçük bey Fransızcadan başka söz söylemiyor ki. Sütlü kahve isteyeceği zaman kafe ole diyor. Mehmet ise bunu kovaladan başlayıp daha önce öğrenmiş olduğu karyola kelimesine kadar tatbik ede ede ister istemez öğreniyor. Felatun Bey'in kıyafetini sorarsanız tarif etmekten aciziz.